Sayfa 93. 9. Sabaha doğru deniz kırılmıştı. Havanın iyiye gittiğini yattığı yerden anlayan Halime Kaptan, bu korsanların elinden nasıl kurtulacağını düşünüyor, bir çözüm yolu bulamıyordu. Memiş'in yanında oluşu ayrı bir dertti onun için. Kaçakçı mı, korsan mı, çete mi ne oldukları belli olmayan bu silahlı adamlar, rakılarını çekip uykuya dalmışlardı. Bir uyumayan Harun Reis'ti. Gözleri kapalı, tavşan uykusunda Halime Kaptan'la adamlarının davranışlarını kolluyordu. Halime Kaptan karayolundan kaçabilirdi eğer kaçacaksa. Oğlunu Mehmet Efendi'ye bırakabilirdi. Kim olduğunu açıklamış değildi henüz. Temel Reis'in sıkı fıkı dostu olduğunu biliyordu onun. Çekili sandalı gündüz gözüyle görse mutlaka tanırdı. Yabancı sayılmazdı. Bu korsanların yanında tanımamazlıktan gelmiş de olabilirdi. İyi ama Zeynel'le Halil ne olacaktı? Bu Harun Reis denilen adam başlarına kendi adamlarından birini katıp tayfasını teknesiyle birlikte katıp götürebilirdi onları. Bir kaptanın kendini kurtarıp kendi tayfasını teknesiyle birlikte bırakıp kaçması doğru muydu? Aza koysa almıyor, çoğa koysa dolmuyordu. Ne yapması gerekirdi? Başını koyduğu döşeme kayalara vuran dalgaların uğultusunu kendine getirmez olmuştu. Demek limanın dışında deniz kırılmıştı. Alacakaranlıkta çıkacak demekti yola. Kışta kıyamette nereye gideceklerdi? Bu adamlar korsandı. Yerine göre fırtına da yağmur da açılıp giderdi. Ama kendisi öyle miydi ya? Ne asker kaçağıydı ne soyguncu. Kaçakçı bile değildi ki gümrükçülerden korksun. Uykusu adam akıllı kaçmıştı. Şunların sızlıkları şu saatlerde kıyıdaki nöbetçiyi kandırıp ya da temizleyip koynundaki toplu tabancasıyla "Hey kaptan! Uyumadın mı da? Al şu tütün kesesini de sar bir sigara. Sigara içmiyorum da diyemezsin ya." Kurtuluş yoktu bu heriften. Doğruydu. Ben sigara da içmem diyemezdi. Uzandı, aldı tütün kesesini. Keseyi açar açmaz kaçak bafra tütününün kokusu yayılıverdi. Temel Reis'in içtiği tütündendi bu. Kız saçı gibi derdi Temel Reis bu kaçak tütüne. Parmakları romatizma ağrısından uyuşup da hünerini yitirince kaynatasına Rejen'in sigaralarından daha biçimli sigaralar sarar, diliyle de ıslatıp yapıştırırdı. Arada sırada bu sardığı sigaralardan kendisinin bile yaktığı olurdu. "Kaptan," dedi Harun Reis, "önce bana sar da tüttüreyim. Benim de kaçtı uykum senin gibi." "Ben biraz kestirdim," dedi Halime Kaptan kuşkulanmasın diye. "Öyle mi? Demek kestirdiniz biraz." Sonra uzattı elini. "Hele ver de karşılıklı bir tüttürelim." Halime Kaptan uzattığı sigarayı aldı, sönmeye yüz tutan ocaktan yaktı. Halime Kaptan da yakmıştı ister istemez. Damdan düşer gibi sordu Harun Reis. "Nereden yükledin sandalı?" "Köpek burnunun ötesinden, iskeleye." Ne olur ne olmaz diye köyünün adını vermek istemiyordu. "Liman dairesine çekiyordum. Hava bindirince..." "Çok iyi ettin odunları iskeleye boşaltmadığına, onları Rusya'ya götürürüz." "Şaka mı söylüyor?" diye işkillenmişti Halime Kaptan. Harun Reis de bunu anlamış olmalıydı ki, "Şaka söylemiyorum," dedi. "Rusya'da en para eden şeylerden biri de odun." "Para mı?" "Para kalkmış diyorlar orada," güldü Harun Reis. "Kulağın da çok delikmiş maşallah," dedi. "Evet, manat diyorlar çarların parasına. Bizim kotrada bir çuval var. Biz odunları verip manat değil karşılığında tuz alacağız." "Tuz mu? Ne tuzu?" "Bayağı tuz. Çiçek gibi bembeyaz deniz tuzu." İkisi de bir süre sustular. Halime Kaptan düşünüyordu. Tuzsa akpak, billur gibi tuz. Eritilince kapta kapkara tortu bırakan kaya tuzu değil demek. Cideliler rengini unutmuşlardı bu deniz tuzunun. Bir avuç tuzu götürse en azından 3 yumurta alırdı karşılığında. "Aklın yattı mı bu tuz işine?" Yatmıştı ama hiç sesini çıkarmıyordu. Bir süre sustuktan sonra "İyi ama," dedi, "bir sandal yükü oduna, bir sandal yükü tuz verirler mi orada?" "Bir sandal olmamış da yarım sandal olmuş. Ne zararın olur senin?" Zeynel de Halil de çoktan uyumuşlardı. Ne gamsız adamlardı bunlar. Kaptanlarının kadın olduklarını bildikleri halde bu vurdum duymazlık da nereden geliyordu? Çok mu güveniyorlardı kaptanlarına? Harun Reis yeleğinden saatini çıkarıp bakmış, sonra çıt diye kapağını kapatmıştı. "Dedi, "uyaralım şunları da yollanalım yavaş yavaş. Yolcu yolunda gerek." İçi cız etmişti Halime kaptanın. Gideceklerdi ha. Bilmediği, adını sık sık duyduğu, bakıp bakıp düşündüğü deniz diplerine doğru yol alacaklardı. Havasını tuttururlarsa. İçinden gelip geçen duyuları bir yokladı. Umursamıyordu hiçbir şeyi artık. Sırtında yayıkla deniz suyu taşıyan köylü kadınları düşünüyordu. Yaz sıcağında deniz suyunu boşalttıkları teknelerde nasıl suyun uçmasını beklediklerini, daha olmazsa kazanlarda kaynattıklarını gözlerinin önüne getiriyordu. Onlara kağıt gibi beyaz tuz getirecekti karşıdan. Onları sevindirecek, açlarını ekmeklerini tatlandıracaktı. Harun Reis kalkmış, yanında bir kadının bulunduğu aklının ucundan bile geçirmeden, zıpkasının orasını burasını çekiştiriyor, kıvrımlarını biçimine koyuyordu. Başlığını çözdü, yeniden bir yanından kulak çıkartarak fiyakalı bir biçimde bağladı. Bu laz başlığını herkes böyle biçimli bağlayamazdı. Delikanlının erkeğin başı başlığından belli olurdu bu kıyılarda. Bu başlıkta biraz baş kaldırış, biraz özgürlük sevgisi, biraz da Karadeniz coşkusu vardı. Halime geline bile kadın erkek eşitliğini getirmişti bu laz başlığı. Saçlarıyla birlikte yüzünün kadınsı etkisini de gizlemişti yatsı bakışlardan. Tüysüz yüzüne henüz sakalı bitmedik bir delikanlının erkekse görünümünü vermişti. Halime kaptan da yavaşça kalktı ayağa. O da Harun Reis gibi orasına burasına düzeltti, başlığını çekiştire çekiştire bir biçime koydu. Onun alacakaranlıkta daha boylu, daha erkekçe bir duruşu, daha kendine güvenir bir dikilişi vardı. ''Kaldır sen de adamlarını'' dedi Harun Reis. ''Hava şerbet gibi.'' Belli ki eski bir denizciydi bu adam. Kahve bozuntusu barakanın iki kanat camını küçük bir dolap kapağı gibi açmış, limana giren ölü dalgaları inceliyor, gözlerini henüz kendilerini gizleyemeyen bir iki yıldızdan, bulutları deniz diplerine kaydırıyor, havanın geleceği üzerinde umutlu sonuçlar çıkarmaya çalışıyordu. ''Göreceksin kaptan'' dedi. ''Dışarıda tatlı bir lodos var. Alıp uçuracak bizi karşıya.'' Lodos, Karadeniz'in bu kıyılarında aranan rüzgarlardandı. Bu aylarda az görünürdü ama bir esti mi de Mayıs günlerinin tatlı serinliğini aratmazdı. Halime kaptan uyuyan gençleri içi sızlayarak uyarmak zorundaydı. Sesine biraz da acımasız bir anlam katmaya çalışarak ''Hey!'' dedi. ''Kalkın bakalım, gidiyoruz. Hadi Zeynel, aç gözünü.'' Halil de Zeynel de uyanmışlardı ama Memiş sağından soluna dönüp yeniden uykuya dalmıştı. Uyku sersemliğiyle ağzından yanlış bir şey kaçırmasından korkarak Halil'e seslendi. ''Al şunu sırtına'' dedi. ''Ben gidiyorum sandalın yanına.'' Zembil hala Harun Reis'in ayaklarının dibinde duruyordu. Temel Reis'ten kalma ufak tefek eşya ile birlikte bir kutu tabanca fişeği de vardı. Bu Zembil'e el konup konmadığını anlamak için umursamaz bir davranışla sordu. ''Alıyorum bu zembili. İçindekilerin kimsenin işine yarayacağını hiç sanmam. Kaptan babamın bir iki döküntüsü.'' ''Demek kaptandı baban,'' dedi Harun Reis. ''Gece iş lafını etmedin de. Ölenlere bir rahmet borçluyuz. Tutup övünelim mi yerli yersiz? İyi bir denizciydi babam. Bu sandalı da o bıraktı bana. Bak buna memnun oldum kaptan. Soylu bir kaptan olduğun her halinden belli. Sözümden çıkmazsan anlaşır gideriz seninle.'' Al zembilini de yürü. Yürü dedi ama uyanan adamlarının teker teker gidişini izledikten sonra Halime kaptanın çıkmasını beklemeden yürüyüp gitti. Halime kaptan çarığının gevşemiş iplerini çekiştirerek sıkıyordu. Mehmet Efendi'nin yelken beziyle çevrilmiş bölmesinden giyinip çıkmasını beklemekteydi. Durumunu bu ata dostuna bildirmeden limandan çıkıp gitmek istemiyordu. Bir kolcu kıyı köylerini iyi bilmek zorunda olduğundan Gebeş köyünde muhtarını tanıması gerekirdi. Gel gelelim bir türlü çıkmıyordu çadırından. Kapı yerine geçen aralıktan yavaşça seslendi. Duyuramamıştı. Biraz daha yükseltti sesini. ''Mehmet Efendi amca!'' ''Sen misin oğlum?'' dedi Mehmet Efendi içeriden. ''Ben, kaptan, gidiyoruz da.'' Kolcu hemen dışarı çıkmıştı. Giyinmiş, hazırlanmış olduğu halde içeride beklediğini anlamıştı Halime kaptan. ''Gidiyoruz da!'' diye tekrarladı. ''Yolunuz açık olsun!'' dedi. ''Demek zorla götürüyorlar. Böyledir bu zorbalar. Çare yok, gideceksin.'' Dışarıdan bir ses Halime kaptanı çağırıyordu. ''Hey kaptan! Gidiyoruz!'' ''Mehmet Efendi! Gel sen de bakalım!'' Harun Reis içeride onları yalnız bırakmak istemiyordu. Halime kaptan. Gebeş köyün muhtarını gör, anlat bütün bunları. Hadi hoşça kal amca, diyebildi bir çırpıda. Hemen çıktı dışarı, peşinden Mehmet Efendi de görünmüştü kapıda. Gel bakalım, dedi Harun Reis. Uğurlamayacak mısın bizi Mehmet Efendi? İster istemez indi Mehmet Efendi kıyıya. Kotrayla sandalı suya atmışlar, kotrayı ileri alıp demirlemişlerdi. Sandal daha beride, kıyıdaydı. Bir kalasla kıyıdan sandala, ikinci kalasla da sandaldan kotraya geçilebiliyordu. Harun Reis'in dört adımı kotrasındaydı. İkisi de kıyıda Halime Kaptan'ın adamlarını kolluyordu. Önden giden Harun Reis, kıyıdaki iki adamdan birine, ''Durmuş!'' dedi. ''Suyunuzu da aldınız mı?'' Her yola çıkışta su işini unuttuklarını biliyordu demek. Aldık dedi sorduğu adam. Depoyu doldurduk. Sesini biraz alçaltarak ötekine sokuldu. Sen bu sandalda kalacaksın. Geçeceksin baş üstüne. Biraz daha yaklaştı. Tüfeğin kucağında ha? Ötede kıyıda bekleyen Halime kaptanı başıyla göstererek. Gözlerin üzerinde olacak onun dedi. Uyumak yok. Kerempe açıklarına kadar nöbet sende. Sonra Halime kaptana döndü. Hadi bakalım kaptan, dedi. Atla sandalına. Uzaktan Mehmet Efendi'ye elini salladı. Balık çorban çok minnete geçti. Hadi eyvallah. Duyulur duyulmaz bir sesle, yolun açık olsun, dedi. Gene beklerim. Ağ ipliğini getirirsen barbunu da ikram ederim gümüşte. Gelişi güzel söylüyordu bunları. Hoşlanmadığı belliydi bu korsanlardan. Gel gelelim genç kaptan için iyi şeyler düşünmüyordu. Görür görmez tanımıştı Temel Reis'in sandalını. Boyası bile değişmemişti son gördüğünden bu yana. Bütün cide sandallarından daha karınlı, daha boyluydu. Ambarı kapaklı olsa şu Harun Reis'in kotrasından hiç aşağı kalır yeri olmayacaktı. Sandal Temel Reis'indi ama bu genç irisi tüysüz kaptanda kim oluyor diye düşündü. Oğlu dese tanırdı oğlunu az buçuk, şimdi askerde olması gerekirdi. Acep gelinin kardeşi mi oluyordu? Ne olursa olsun bugünlerde tezi yok Gebeşköy'e gidip olanı biteni Ali Efendi'ye anlatmalıydı. Göz göre göre kaçırılmışlardı sandallarıyla birlikte. Her iki tekne de kıyıdan ayrılmış, kürekle limandan çıkmaya çalışıyorlardı. Dışarıda fora etmek üzere yelkenler çözülüyordu. Bir yandan da Lodos'ta batı karışımı bir rüzgar onları alıp götürmek üzere limanın ağzında bekliyordu. Her iki teknenin gemicileri de uykularını tam alamadıkları için bu uzun seferin havasına girmeye çalışıyorlardı. İsteksiz davranışlarla kaptanlarının buyruklarını yerine getiriyorlardı. Mehmet Efendi baş üstünde oturan başlıklı, zıpkalı, mavzeri kucağında bekleyen Harun Reis'in adamını görünce genç kaptana bir yakınlık duydu içinde. Alıp götürüyorlar bilmediği kıyılara diye düşündü. Hem de zorla götürüyorlar haydutça. Düğün-i Umumiye'nin bir kolcusuydu, ne olursa olsun bir memurdu. Yanında kaçak rakı içmişler, rakılara el koymak görevi olduğu halde sesini çıkaramamıştı. Ucu İstanbul'daki padişaha dayanan bir hükümet vardı memleketi yönetmeye çalışan. Sözünü geçiremez olmuştu son günlerde. Karadeniz'e bir uçtan bir uca haydutlar, korsanlar türemişti. Karşı kıyılardan tuz yükleyip getirecekler, vergisini vermeden bu kıyılarda korkusuzca satabileceklerdi. Kendi bölgesinde satılsa bile İstanbul hükümetine bağlı olduğu için sesini çıkaramayacaktı. Tuz getirip satmak yasak değildi ama vergisi verilmeden satmak yasaktı. Tuz da alkol gibi devletin tek elindeydi çünkü. Böyle eli kolu bağlı kolculuk etmektense istifasını verip işten çekilmek çok daha namusluca bir davranış olacaktı ama yapamıyordu işte. Elbet şu topraklar üzerinde uçsuz bucaksız Karadeniz'in kara sularında güvenebileceği bir devlet kurulacaktı bir gün. Bu devlet kurulana kadar şu kıyılarda balık tutup satan fakir balıkçılardan av tezkeresi sorsa bile başlarına dikilip devlet hesabına bu balıklardan pay almaya yüzü kalmamıştı artık. Zorbadan korkup susan bir kolcunun yoksul halkın karşısında aslan kesilmesi kadar gülünç ne olabilirdi? İki tekne de tam limanın ağzında yelkenlerini fora etmişti. Sağlam bir rüzgarla pupa yelken gidiyorlardı, başlarını açıklara verip. Bıraktıkları köpüklü kuşaklar bozulmadan limanın ortalarına kadar uzuyordu. Mehmet Efendi içi üzüntülerle dolu ayrıldı kıyıdan. Kolculuğunu sürdürdüğü kahveden bozma barakasının kapısını itip girdi içeri. Bir aydır Cide'deki evine, çoluk çocuğunun yanına gitmemişti. Bir iki parça kirli çamaşırını katlayıp zembiline koydu. Boş kaldığı günler kıyıya vuran çam ağaçlarından oyduğu kayığı da koydu içine. Cide de direğini diker, çarmıklarını bağlar, torununa verirdi derede yüzdürsün diye. Zembilini vurdu arkasına. Kapısını kilitleyip tuttu Kadirköy'ün üzerinden Cide'nin yolunu. Gideros kayalıklarını aşıp da limanın üstüne çıktığı zaman iki tekneden el kadar iki beyaz leke kalmıştı uzakta. 10. Otur şöyle karşıma dedi Ali Efendi. Sandalın nerede şimdi? İnebolu'da, boyranın altına çekili. Doğru söyle. Sen kendiliğinden mi girdin mendirekten? Yok, kendiliğimden girmedim. Gümrükçüler çevirdiler. Bana kalsaydı Amasra'ya girecektim. Büyük limana. Gösterdiği mindere geçip oturmuştu. Muhtarın bir şeyler sormasını bekliyordu suçlu suçlu. Bu iki delikanlının köylerine dönmesine izin vermemişsin diyorlar. Anaları da şikayetçi senden. Erkekçe bir gülüşten sonra oturuşuna daha rahat bir biçim verdi. Suçum buysa anlaştık analarıyla demektir. Ben onları zorla tutmadım. Beni geçen yıl kışa doğru Harun Reis adamlarıyla aldı götürdü Gideros'tan. Mehmet Efendi tanıktır. Doğru. Seni götürdükleri gün geldi gördü beni. Zorla götürüldüğümü de anlatmış olacak. Anlattı. Niçin götürüldüğümü de anlattı mı? Anlattı biraz. Tuz için demişti. Nasıl oldu o iş? Kayığıma odun yüklemiştim köseli altından. Dönerken havaya tutulduk. Köyün altına yanaşamayınca vurduk Gideros'a. Gece bastırdı, fırtınada. Karanlıkta Gideros'a girince kumdan silahlılar çıktı önümüze. Geceyi nerede geçirdiğimizi anlatmıştır Mehmet Efendi. Harun Reis diye bir başları vardı silahlıların. Kayığımıza bizimle birlikte el koydu. Ben kurtulmak için çok yollar düşündüm bütün gece ama olmadı. Karşıdan söz etti bir ara. Oralarda karışıklık çıkmış. Ne odun ne kömür. Üstelik de soğuk mu soğukmuş. Ne halkın odun kesecek zamanı varmış ne de şehirlerde odun satacak bir kimse. Ben razı olmasam da baktım götürecek, en iyisi uyar görünmekti. Öyle yaptım. Gene de sandalımıza bir silahlı adam koymaktan vazgeçmedi. Geceli gündüzü fıldır fıldır nöbet tuttular tepemizde. 2-3 sefer tuz getirdiğin doğru mu? Doğru. Kimin hesabına yaptın bu işi? Kendi hesabıma. Kendi hesabına mı? Diye kuşkulu kuşkulu baktı Halime kaptanın yüzüne. Kendi hesabıma. Kayıktakilere sor. Kaçak mı yaptın bu işi? Yakalanmazsam kaçak. Kolcular karşıma çıkınca da sattım verdim vergisini tuzun. İster istemez üstüne başına bir göz gezdirdi Ali Efendi. Temiz bir Cide köylüsü gibi giyinmişti Halime. Başında sarı yazma, kırmızı paçalık, çarıklar gitmiş yerine sağlam bir kentli iskarpini gelmişti. İçinde de beyaz çoraplar. Sarı yazmanın içinde iyi cinsten bir yazma daha. Masmavi, deniz rengi bir entari, bele kadar inen sarı yazmanın altında. Tam görünmese de konuştuğu sırada elini kolunu saygılıca sallarken görünen düğmeli bilekçelerinden belli. Muhtarın bakışları odaya girdiği zaman kapının arkasındaki aynanın önüne koyduğu pakete ilişti. İstanbul'dan mı İnebolu'dan mı alındığı belli olmayan hediyelik paketiydi bu. Ne vardı acaba içinde? Kahve mi şeker mi? Yoksa bir kilo tahin helvası mı? Demek elinden çok paralar gelip geçmişti bu yürekli kadının. Ama nasıl da belliydi onun erkeklerin bile zor başaracağı büyük işlere girişeceği. Gene de erkeksizlik yüzünden de bu atılış ama her baba yiğit başarabilir miydi? Bak muhtar amca dedi Halime kaptan. Kim ne derse desin inanmayacaksın. Ben çok karışık işlere girmedim. Ama şunu da öğrendim en sonunda. Bu kıyılarda iyi insanlar da yaşıyor, kötü insanlar da. Zembilimde gemici kağıdım var. İnebolu limanından aldım. Kuvayi Milliyeciler verdi bana. Sandalımdaki Halil ile Zeynel de Cide limanından almış. Zeynel'i askere çağırdıkları için getirdim onu. Bilirsin ben asker kaçağını evime bile sokmadım. Kayığıma da sokmam. Ali Efendi rahat bir soluk almıştı. Ben de lafı buraya nasıl getireceğim diye düşünüyordum dedi. Zeynel asker kaçağı görünüyor. Biliyorsun artık padişaha askerlik kalktı. Ankara var. Biliyorum. Sinoplarda, Samsunlarda bunu da öğrendik. Ata dostusun, bir sual sormama izin ver. Muhtar aşağı yukarı biliyordu ne soracağını onun. İçi rahatlayarak kaşlarıyla gözleriyle sor demeye getirdi. Padişahçı mısın, Mustafa Kemalci mi? Aldanmamıştı muhtar, biraz da şakaya getirerek. Bu şube reisi buradayken sen padişahçı ol da gör gününü. Demek yanılmamışım. İnebol'da öğrendim. Kemal Paşa buyruk çıkarmış. Kim bir sandallı üç kayıkçı bulursa kaptana da kayıkçılara da askerlik yok deyi. Var böyle bir emir. Hurşit'in Beşir de Amasra ile Samsun arasında vazifeye başladı. Üç kayıkçısıyla. Demek doğru. Doğru olmasına doğru ya, bundan sana ne? Gülüyordu sinsi sinsi. Zeynel için söylüyorum bunları. Kayığın kaptanı o görünecek, sabrı gelene kadar. Şimdi anladım, dedi. Demek bana şubeye gitmek düşüyor, öyle mi? Mustafa Kemal'e bizim Zeynel daha yararlı olacaksa vereyim gitsin. Eğer denizde yaptığı işler yetiyorsa bozulmasın düzenimiz. Muhtar biraz da kuşkuyla sordu. Denizde ne işler başardı, dişe dokunur? Bir süre cevap vermedi Halime kaptan. Hiç cevap vermese uygunsuz kaçacağını düşündü. Ali Efendi amca, dedi. Zeynel yalnız tuz alıp satmadı, dedi. Daha neler yaptı onu öğrenmek istiyorum ben de. Daha iyisini bilirsin sen. Kastamonu üzerinden Ankara'ya sandık sandık cephane taşınıyor. Bunu padişahın gemileri getirip bırakmıyor İnebolu kıyılarına. Bizim gibi 5-10 tonluk takalar, sandallar. Koynundan mühürlü imzalı bir iki kağıt çıkarıp uzattı. Gerekirse gösterirsin Haşim Bey'e. Ben kendi adımı yazdırmadım. Bak hep Zeynel yazılı, kaptan yardımcısı olarak. Asıl kaptan kim oluyor? Şimdilik ben, kocam yerime geçene kadar. Artık anlatacağı, isteyeceği bir şey kalmamıştı. Birden kalktı ayağa. Muhtarın elini öpmek için davrandığı sırada, ''Bir şey takıldı kafama.'' dedi muhtar. ''Karşı ilk gidişinde o Harun Reis denilen adamın elinden nasıl kurtuldun? Bir de onu anlatırsan.'' ''Sivastopol taraflarında küçük bir limandaydık.'' diye başladı. ''Bizim sandaldaki nöbetçi gözlerinden kaçmamış milislerin. Bir gün tutup karakola götürdüler bizi. Ben ne olur ne olmaz diye aşık vermemeye çalıştım. Onlar gene de işkillendiler. Sandaldaki nöbetçiyi sıkıştırınca her şey ortaya çıktı. Harun Reis'i buldular hemen. Limandan çıkıp gitmezse tutuklayacaklarını söylediler. Biz bir hafta daha kaldık. Almak istediğimiz tuz hükümetin tuzu. Odun da onların işine yarıyor. Anladım, dedi muhtar. Sanıldığı kadar karışık değilmiş. Çok namuslu başlamışsın. Merak etme sen muhtar amca. Namuslu bir denizci gibi de getiririm gerisini. Sen bu kağıtları göster şube reisine. Yapıversin işimizi. Unutmayın ki bu iş tüm kendi işim değil. Muhtarın elini öptükten sonra çıktı yanından. Muhtarın karısı kullukta yolunu bekliyordu. Girerken hal hatır sormuştu Halime kaptan. Sıdıka kadın uzattıkça kısa kesmek istemiş, kurtulmuştu elinden. Dedi Sıdıka kadın. Dağda nasılsın bakalım? Nasıl olacağım? Dedi Halime. İyi diyelim de iyi olalım. Hadi hadi, çok iyiymişsin. Bir elin yağda, bir elin baldaymış. Altınların varmış dizi dizi. Öyle mi? Çok şükür aç değilim, açık değilim. Ama altınlarım olduğunu şimdi senden öğrendim. Seymenlerin raziye çok para var kaçakçılıkta diyor. Deniz tüm kaçakçı takalarıyla doluymuş. Karşıya bir çuval mısır götüren bir çuval altın alıyormuş karşılığında. Oraların halkı tüm açmış. Açlıktan dökülüyorlarmış sapır sapır. Bir zamanlar odun götürüp karşılığında tuz alıyordum. Şimdi yeni yeni işler çıktı. Sandık sandık cephane yüklüyoruz bizimkiler için. Hiç İstanbul'a gidip geliyor musun? İş olursa neden gitmeyeyim? Biraz zormuş girip çıkması diyorlar. İngiliz varmış da. Var. Temiz İngiliz mavzerleri de var. Kuvayi milliyecilerin çok işine yarıyor bunlar. Atıcısını bulursa iyi de vuruyormuş. Birden canı sıkılıvermişti Halime kaptanın. Kendini bu kadınlardan ayrı cinste bir yaratık gibi görüyordu. Konuşacak bir konusu kalmamıştı onlarla. Mavzerden, tabancadan hoşlanıyordu artık. İnebolu'da Halil Boyran altında tente çekip içinde nöbet beklediği sandalda, sandalın baş altında çadır bezine sarılı kız gibi 4 mavzeri vardı. Bir iki sandıkta fişeği. Ambarı cephedekilerin işine yarar şeylerle doldurup pupa yelken yola düzüldü mü, hele sandalın başını da rüzgarına göre açıklara verdi mi, çıkardı bu tüfekler baş altından. Sandalın burnuna dikilen tahta parçasına yuvarlak çizilir, ortasına nişan alıp ateş ederlerdi kıç üstünden. Her üçü de birer keskin nişancı olup çıkmıştı son bir yıl içinde. Memiş sadece destekli olarak atış yapan düpedüz bir atıcıydı daha.